Üçüncü ayrım. Yok yok, bir şey var. Gene bir şeyler kuruyorsun. Cevap vermiyorum. Bir kere girdiği bu yolda zorla yürüyor. Vallahi bir şeyler kuruyorsun. Neye canın sıkılıyor? Küçük şeylere. Söyle bana. Yorgunum. Haydi söyle bana. Yorgunum. İstasyondan buraya kadar yürümek yordu. Biraz dinleniyorum. Şu bahçıvana bakıyorum. Ne güzel çalışıyor. Haydi haydi söyle bana. 20 santimetrelik bir toprak parçası üstünde. Kuzum, bir şeye mi darıldın? Hayır, ben neye darıldığını biliyorum. Hiçbir şeye darılmadım. Biliyorum diyorum sana. Hayır. Sen biraz evvel darıldın. Odadan çıkışından belliydi, değil mi? Hayır, darılmadım. Darılmış değilim. Ey! Orada benden gizli bir şey konuşuyordunuz gibi geldi bana. Dışarı çıktım. Hayır, senden gizli bir şey konuşmuyorduk. Olabilir, bana öyle geldi. Hayır. Bak sen ne vesveseli adamsın. Düşün düşün de kendini anla. Senden gizli hiçbir şey konuşmuyorduk. Annem soyunuyordu. Sen odaya girince de o da aynalı dolabın kapısının içine saklandı. Ben sana işaret ettim. Görmedin. Şimdi anladın mı? Bu vesveseleri bırak. Sen çok kuruntulu insansın. Kalk. Dinlendinse bahçıvana görünmeden küçük salatalık koparalım. Haydi. Paris, Paris. Haha, tıkkısı be. Gözünün önüne geliyor Paris. Enstitü binası, sonra Cumhuriyet heykeli vardır. Yamandır. Bir daha göremeyeceğiz. İnşallah sen gidersin de görürsün. Benden geçti artık. Fakat insan romanları okurken de Paris gözünün önüne geliyor. Hem bu hoş bir roman. Aferin, iyi bulmuşsun. O yeraltı meyhanelerinde ben yüzlerce defa kafayı çektim. Absent üstüne absent. Paşa bol kahkahalar atıyor. Okuduğum romanın yerli Paris tasvirleri hafızasının kapağını açmış. Gençliğin en taşkın yıllarına ait hatıralarla ağzına kadar dolu bir bentten 25 senelik bir mazinin seli şarıl şarıl akıyordu. Bütün Paris hatıraları ve bol gevrek kahkahalar. Ki çocukluğumda paşa bundan ne kadar çok salıverirdi. Ve her insanı bize hatırlatan, her insanı içimizde yaşatan bir ayrıcı alamet varsa paşayı bana hatırlatan, içimde yaşatan bu gevşek ve bol kahkahalarıydı. Ben diyordu. Paris'e gittiğim vakit Sadi Carnot, reisi cumhurdu. Kaç senelik mesele bu? Dur bakayım. 1887, 13, 15, daha 28 sene evvel. Sen daha o vakit dünyada yoktun. Ne gezer, ha? Sadi Carnot, reisi cumhurdu. Paris'in yeraltı meyhaneleri vardı. Orada apaçlar toplanırlar. Hani romanda okuyorsun ya, işte o herif gibi 3 değil, 5 değil, 15 apaç ortaya dolarlar. Ha? İçlerinde politikacılar da vardır. Anarşistler. Hepsi de Sadi Carnot'un düşmanları. Kapılar kapanır, dışarıya gözcü konur. Polis gelmesin diye. Hoş polis her şeyi bilir ya. Arada bir bunları basar derken evet kapılar kapanır. Masanın üstünde bir anarşist çıkar. Dehşetli bir nutuk söyler. Hey aman Allah. Gözleri kızarmış. Aspent üstüne absent. Bağırır dururlar. Aa bas Sadi Carnot. Yani kahrolsun Sadi Carnot diye haykırırlar. Kimi yere bardağı atar. Şırak diye kırar. Artık herkes masaların üstüne çıkar. Nutuklar, haykırışlar, hurralar. Bir neşe, bir coşkunluk, bir fırtına, kıyametler kopar. Göğsü yorulan paşa biraz duruyor. Hatıralarının silsilesini kendi içinde seyredalıyor. Hey, ah gibi iniltiler salıveriyordu. O tarihte biz Harbi Umumiye'ye henüz girmiştik. İttihatçılar hakimdi. Paşa Fransız dostu ve Alman aleyhdarı ittihatçılara düşmandı. Hep sabah okur muhalif fırkanın muaviyetlerini arardı. Babali baskınından sonra sabah birdenbire dilini değiştirmiş ve ittihatçıların tarafına geçmişti. Hatta Nazım Paşa'nın katlini ehemmiyetsiz bir vaka gibi 2-3 satırla yazmıştı. Paşa, en güvendiği gazetenin de bu ihanetini görünce o günden beri matbuata da gücendi ve bir daha köşke gazete sokmadı. Bunun için gençlik hatıralarıyla karışan siyasi muhalefet ihtirası 60'ını geçen bu ihtiyarı anarşist gibi diriltiyor, uykudaki enerjilerini ayaklandırıyor, coşturuyordu. Sonra diyor, Sadi Carnot'u öldürdüler. Ben o vakit Paris'te değildim. İstanbul'a gelmiştim. Herifi İtalyan anarşistleri vurdu. Lyon'da, anladın mı? Sen git Paris'e git. Bak, orada romanda okuduğun Pont Neuf'un arka sokağında bir yer altı meyhanesi vardır. Hoş, bugün duruyor mu acaba? Nefesi kesiliyordu. Romanı okumaya devam ettim. Çünkü bir kapalı araba sarı ve ölümlü ışıklar neşreden fenerleriyle Pont Neuf'u geçti ve enstitünün parmaklığı önünde tevafuf etti. Soluk gümüşü renkte bir şapkayı labis, orta yaşlı bir adam, arkasında kısa boylu kamburca diğer bir adamla arabadan atladı ve derhal emir verdi. Lambaları söndürünüz. Gizli konuşulan şey. Yatak odama girerken kapının önünde Nurefşan'ı gördüm. Elinde bir şamdan. Sizi bekliyorum dedi. Şimdi sizin cibinliğinizi kurdum. Sivrisinekler çoğaldı. Odaya benimle beraber girdi. Etrafına bakınıyor. Benim daha fazla rahat etmem için odada yapılacak yeni işler arıyor. Bulamamaktan canı sıkılmış gibi görünüyor. Ben sandalyeye oturdum ve onun çıkmasını bekledim. Çıkmadı ve karşımda durdu. Konuşmak istediği ve cesaret edemediği belliydi. Konuşturmak istedim. Ey, söyle bakalım Revşan, senin sakane alemde. Yem yemiyor mu? Hastalığı geçti mi? Son ihtiyarlık yıllarında kuşlara pek merak sardıran ve köşkte büyük bir kuşhane kuran paşa, hasta bir saka kuşunu Nurenşan'a vermişti. Kızcağız odasında bu kuş tedavi ediyordu. Bugün hayvancağıza iyi bakamadım. Misafir geldi. Sonra yüzüme dikkatle bakarak biraz daha yüksek sesle ilave etti. Doktor Ragıp Bey'in validesi geldi. Benim bu bahse ehemmiyet vermememden korkarak çabucak şunları da söyledi. İş ilerliyor. Hangi iş diye sordum. Bir iki güne kadar söz kesilecek. Küçük hanımı doktora veriyorlar. Bu haberi elimden geldiği kadar tabii karşılamaya çalışarak dedim ki, öyle mi? Nusret de bana söylüyordu. Demek buraya bir damat gelecek, fena mı? Nurevşan başını önüne eğdi ve memnuniyetsizliğini gizleyemeyen bir yüz burşu yaptı. Sonra anlattı. Düğünden sonra doktor küçük hanımı Berlin'e götürecek. Orada hastanelerde çalışacakmış. Ya, demek küçük hanımı kaybedeceksin. Ben bu evlenmeyi hiç istemiyorum. Paşa Efendi de istemiyor ama yengeniz istiyor. Gene yüzüme baktı ve benden bu duygusunu paylaştığımı anlatacak bir söz bekledi. Hiçbir şey söylemedim. Devam etti. Bugün siz Paşa Efendi'nin odasına girdiğiniz vakit bunu konuşuyorlardı. Birdenbire sustular. Kendimi tutamadım ve şiddetle canlandım. Ya ben bunun üstüne mi geldim? Öyle ya. Küçük bir tereddütten sonra sordum. Ne konuşuyorlardı? Hanımefendi doktorun validesinin söylediklerini Paşa Efendi'ye anlatıyordu. Ne diyordu? Diyordu ki işte birkaç güne kadar söz kesilmeliymiş. Bir aya kadar da nikah düğün. Sonbahara doğru doktor Berlin'e gidecekmiş. Küçük hanımı da götürecekmiş. Nusret ne diyor? Gülüyor. Paşa? O da gülüyor. Vay, sen Berlin'e mi gideceksin diye alay ediyor. Peki Nurevşan, sen o şamdanı bırak. Benim şamdan da mum kalmamış. Zaten bunu size getirmiştim. Pekala, Allah rahatlık versin. Size de efendim. Nurevşan çıktı. Size de efendim, bana da mı? Ümit etmiyorum. Nusret bana yalan söyledi. Öyle bir yaşta idim ve öyle bir mizaçta idim ve çocukluğumda o kadar az oyun oynamıştım ve aldatmasını o kadar az öğrenmiştim ki yalan bana suçların en ağırı gibi geliyordu. Ve bir yalan söylediği zaman insanlardan değil eşyanın bile buna nasıl tahammül ettiğine şaşırıyordum. Yalana her şey isyan etmelidir, eşya bile. Damlardan kiremitler uçmalıdır. Ağaçlar köklerinden sökülüp havada bir saniye içinde toz duman olmalıdır. Camlar kırılmalıdır. Hatta yıldızlar düşüp gökyüzünde bin parçaya ayrılmalıdır filan. Zavallı mürahik. Nusret bana yalan söyledi. Ah, ben ruhumun içindeki o ikinci ruhu bilirim. Esrarı gören gözleriyle, esrarı duyan kulaklarıyla her şeyi sezer ve bana sezdirir ve beni aldatmaz. Ah, içim beni aldatmaz. Ben o gün odaya girer girmez her şeyi sezdim. Aynalı dolap kapısının gıcırtısı, Nusret'in dizleri ve Nurevşan'ın gözleri bana üç münadi gibi haykırdılar. Hakikati seviniz. O da sizi sever. Hakikati arayınız. O da sizi arar. Ve üstüne yalan çin setleri gibi kalın duvarlar örsün. Altında kalan hakikat bir ince iniltiye, bir hafif rüzgar dalgasıyla herhangi bir küçük işaretle mevcudiyetini bildirir. Buradayım der. Nusret bana yalan söyledi. Hem de ne çabuk yaratılmış, ne mükemmel, ne güzel yalan. Annesi aynalı dolabın içine çıplakmış. Yalanlara besli bir muhayyiyle hakikatin unsurlarını ne çabuk buluyor. Etraftaki eşyayı, hadiseleri kendi gayesine göre ne çabuk terkip ediyor ve malzemesi hakikat olan hakiki toprakla, alçıyla, suyla yoğrulan bir abide en kuvvetli gözleri nasıl aldatıyor. Ne sanat, ne sanat. Bak sen ne vesveseli adamsın ha? Düşün düşün de anla. Senden gizli hiçbir şey konuşmuyorduk. Annem soyunuyordu. Sen odadan içeri girince aynalı dolabın içine saklandı. Ben sana işaret ettim, görmedin. Şimdi anladın mı? İşte, şimdi anladım. Ah küçük Aşif'te. Fakat ya Rabbi, ben bu gece bu odada yatmaya niçin mahkumum? Niçin taburadan kalkıp evime kadar yayan gitmiyorum ve evimin sofasına baygın düşmüyorum? Nusret bana yalan söyledi. Bunu onun yüzüne vurmak istiyorum. Hakikat yalana karşı mücadeleye beni memur ediyor. Mukaddes iş. Bunu yapacağım. Bütün hayatımı buna hasredebilirim. Dünyanın hiçbir Nusret'i yalan söylememelidir. Tek başıma ben buna mani olacağım. Ben mani olacağım. Zavallı. O gece uyuyamayacağımı anlıyordum. Nusret bana yalan söyledi. Fakat sabaha kadar nasıl sabredebilirim? Ah, gene odayım odama geliverirsem. Bu ihtimali düşünürken onun odasına gitmediği de düşündüm. Bütün mahsuzlarını hesap ediyordum. Büyük bir arzunun bana ilham edeceği akla gelmez tedbirlerle Nusret'in odasına girebileceğimi kendime kabul ettirdim. Vaka tehlike vardı. Çünkü Nusret'in odası paşanın odasının tam üstündeydi ve en küçük ses aşağıdan duyulabilirdi. Bunlara karşı tedbirler düşünürken vücudum daha evvel kararını verdi ve mukakemelerim bitmeden ayağa kalktım. Kapının eşiğine biraz durarak etrafı dinledim. Tam sessizlik. Bütün köşk uyku ve karanlık içinde eriyor. Sofanın ortasına kadar birkaç adım attım. Gene durdum. Bu sefer daha emniyetle Nusret'in oda kapısına geldim. Hafif iki defa vurdum. Kim o? Diye bir ses geldi. Onun sesi. Bu seste bile ben bir sinsilik, bir hilekarlık, örtünen, değişen, gizlenen ve aldatan bir şey keşfediyordum. Aç Nusret. Kapı kilitsiz. Topuzu çevirdim. İçeri iki adım atıp kapıyı kapadım ve durdum. Nusret yatağın içinde oturuyor, bana dikkatlice bakıyordu. Bir dakika böyle geçti. Ne var? Dedi. Birkaç adım yaklaştım. Sana mühim bir şey söyleyeceğim Nusret. Odama gelir misin? Burada seslerimiz aşağıdan duyulur. Yüzüme hala dikkatle bakıyor, bir şey söylemiyordu. Ciddi olduğumu gördü. Peki, geliyorum dedi. Azgın mürahik. Ben belki teselli edilmeye muhtacım. Fakat bunu istemiyorum, anladın mı? Ben yalan söylenmesini istemiyorum. Hem bu ne budalaca teselli. Aldandığımı anladıktan sonra daha fazla sıkılmayacak mıyım? Sen neler söylüyorsun kuzum? Ben bir şey anlamıyorum ki. Nusret, beni hem dinlemeye hem anlamaya mecbursun. Ben sana diyorum ki bana karşı doğru ol. Herkes yalandan nefret eder ve yalan söyler. Ben herkesten fazla nefret ediyorum ve herkesten az yalan söylüyorum. Benim mizacım böyle. Peki ama bunları bana niçin söylüyorsun? Bunu anlaman lazım. Hiçbir şey anlamıyorum. Nusret, bunu anlaman lazım. Hiçbir şey anlamıyorum. Hayretler içindeyim. Sana ne oldu? Ne var? Gene ne kuruntular yaptın? Kuruntu değil. Ben hiç kuruntu yapmam. Ben hissediyorum. Ben hakikati hissediyorum. Ne hakikati? Benden gizlediğin hakikati. Of! Ne tuhaf söylüyorsun. Ben böyle konuşulmasından hoşlanmam. Karanlık sözler. Kuzum, açık söyle. Bu gece sen bana çok üzüntü verdin. Niçin canım? Demin Nurefşan buradaydı. Ben bugün odaya girdiğim vakit neler konuşulduğunu anlattı. Peki. Artık anlaman lazım. Ne anlıyorsun? Fakat bu yalanı kapatmak için yenisini arıyor ve vakit kazanmaya çalışıyorsun. Fakat sen beni meraktan öldüreceksin. Ne yalanı canım? Sen bana dedin ki annen soyunuyormuş da aynalı dolaba saklanmış. Yalan. Sen sahi benden 4 yaş küçüksün ve çocuksun. Nasıl ispat edeyim sana? Hiç. Bak bana, bak yüzüme. Sana tekrar söylüyorum ki sen odadan içeri girdiğin vakit annem odada soyunuyordu ve aynalı dolabın içine saklandı. Bugün o doktorun annesi gelmedi mi? Geldi. Birkaç gün içinde size söz kesilmesini istemedi mi? Düğünden sonra kocanın seni Avrupa'ya götüreceğini söylemedi mi? Kocanın deme, sinirleniyorum. Evet, söyledi. Bugün siz odada bunlar konuşmuyor muydunuz? Konuşuyorduk. Benden niçin gizledin? Gizlemedim. Sana bu gece her şeyi anlatacaktım. Fakat bahçede pek canı sıkılıyordu. Hem de bunlar uzun uzun konuşulacak şeyler. Geceye bıraktım. Annemin soyunup soyunmadığını öğrenmek istersen şimdi hemen aşağı in, Nurefşan'ı uyandır, ona sor. O seni seviyor, doğruyu söyler. Ben bir nefes boşaltmıştım. İnanmanın kurtuluşu. Nusret sevinçle, ah koca çocuk dedi. Ben de gülümsedim ve çılgın bir sevinçle hadisenin üstüne abanıyor, gayri hakiki bir noktada arıyordum. Fakat bir kere inanmamanın şehveti başladıktan sonra hakikat olduğuna iman edilen şeyi bütün iştiyaklarıyla kucaklayan insanlar gibi sevinçten çıldırıyordum. Kuruntumun utancını duymayacak kadar mesuttum. Haydi şimdi soyun, yatağa gir. Ben de şalım alıp geleyim, üşüyorum. Nusret'in odaya yarı çıplak geldiğini o an farkına varmıştım. Nusret'in uykusu. Nusret odadan çıkınca soyundum. Bir taraftan da Nusret'e itimadımı teftiş ediyordum. Yatağa girdim. Nusret geldi. Cibinliği açtı. İçeri girdi ve yatağa oturdu. Hala onu sevdiğimi tamamıyla anlamıyordum. Fakat sevinç içindeydim. Ona dikkatlice bakıyor. Gözlerimi onunla dolduruyor. Görüşüme karışan öteki eşyayı görmemeye, onun gözlerindeki aksini saf bırakmaya çalışıyordum. Mum ışığında yarı çıplak ne kadar güzelleşiyor. Her kımıldanışında bazı bir çocuk, bazı bir genç kız, bazı da bir kadın beliriyor. Saçlarının gıdığından kurtulmak için başının yaptığı ilcai küçük sıçrayışlarla bir çocuk gömleğinden kurtulan yarı çıplak bir omzun yavaşça ve utangaç içeri kaçışıyla bir genç kız ve arada bir arzulu bir teneffüsle gerilen gözün ileriye çıkışı kendini gösteriş ve kuvvetli kabarışıyla bir kadın. Ve şalı idare eden kıvrak zeki eller. Ve ne şefkatli arkadaş beni temin ediyor. Bu evlenme meselesi beni sinirlendirmeye başladı. Söz kesmek bilmem ne. Bana sormadan ne bu? Ne şimdi? Gülüyorum. Hala tuhafıma gidiyor ama günün birinde kızı vereceğim. Ellerini tuttum. Canlanarak söylüyor. Bu adam bize 2-3 defa geldi. Arkasından ben istedi. Böyle evlenmem. Sen nasıl evlenirsin? Nasıl evleneceğimi bilmem. Fakat böyle değil herhalde. Nusret'i tekrar kucaklayarak kendime çektim. Daha doğrusu bu sefer kendisini bana o çekti. Ağzıyla ağzımı ayıran o idi. Elleri ensemde birbirini buldu ve dudakları yüzümde nokta nokta dolaştı. Sonra dudaklarımın üstüne durdu. Ben arka üstü yattığım için onun başının ağırlığı da dudaklarınkine zam oluyor ve benim dudaklarım sıcak bir tazyikle yoğuruyordu. Bu hal çok uzun sürdü. İlk önce bırakmak şerefini ikimiz de kazanmak istemiyorduk. Fakat nihayet Nusret'in yanağındaki ateşin biraz soğur gibi olduğunu hissettim. Biraz kımıldadım. Yüzüne baktım. Gözleri kapalıydı. Başı yana doğru kayıyordu. Hafifçe yastığın üstüne düştü. Üstüne eğildim. Uyuyor. Uyuyor mu? Bir daha eğildim. Ağzı yarı açık, derin ve titrek nefesler. Omuzları düşüyor, kolları gevşiyor, göz kapakları inik ve erimiş uyuyor. Başım ona daha çok yaklaştırıyorum ve onu uyandırmamak için yüzümle yüzü arasında kıl kadar ince bir mesafeden bakarak al olmuş yanakların kokusunu teneffüs ediyorum. Yanan bir gül kokusu. Yüzümü boynunda, göğsünde gezdiriyorum ve başımın bu ateşli gül bahçelerinde yaptığı gezintinin bitmemesi için uyanmamasını istemiyorum. Arada bir uyanıyor, boynuma sarılı kollarını biraz daha sıkarak uyuyor veya gibi yapıyor. Nihayet benim yorgan açarak onu içeri almak için yaptığım hareketten tamamıyla uyandı. Silkindi ve yatağın içine oturdu. İki elimi de tuttu, gözleri dalıyordu. Galiba uyurken görmeye başladı rüya, uyandıktan sonra da devam ediyor. Birdenbire tekrar bana sarıldı. Sonra yataktan indi, ayaklarının ucuna basarak uzaklaştı. Değişiyorum. Ertesi gün kendimi bedbaht sanmakta bu kadar acele edişime kızıyordum. Bir gün evvel kuruntularım yüzünden kendisiyle bütün alakamı inkar etmeye kadar vardığım bu köşk o gün beni her dakika sevindiriyordu. Paşanın bana fazla sevgisinden dolayı her vakit ciddi durgan yengem bile sofrada tabağıma yemek koyarken bu işten zevk aldığını hissettiriyor. Yemelisin, yemelisin. Ben seni burada şişmanlatacağım. Tamamıyla iyi olacaksın ve öyle gideceksin. Bak bugün maşallah benzinde kan var. Erenköy sana 2 günde yaradı. Paşanın da neşesi var. Bak bu getirdiğin romana bayıldım. Bu akşam da okuyacağız değil mi? Bakalım herif kızı kaçıracak mı? Nusret de bana cemileler yapıyor. Sen buradayken vakit ne güzel geçiyor. Sıkılmıyorum. Sana alışırsak ne yapacağız? Bu basit sözler bir aşk itirafı kadar gururumu okşuyor. O günü akşama kadar Nusret'le bahçede geçiriyoruz. Mesut olduğumu şundan anlıyorum ki ne doktor Ragıp'tan, ne hastalıktan, ne de aynalı dolaptan bahsediyoruz. Adeta hayatımızda bunların hiçbiri olmamış. Kükürt serpmek bahanesiyle bağa gidiyoruz. Ve yere eğilerek yapraklar arasında dudaklarımızı birleştiriyoruz. Felaket gibi saadet de hızlı gidiyor. Nusret'e kocası olacak herhangi adam kadar yakınlaşmam için ne az mesafe kaldı. İstesem bu da olacak. Fakat Mesut olmayı o kadar unutmuşum ki bu süratten korkuyorum. Daha fazla ilerleyemiyorum. Nusret bana güzel bir rüya gördüğünü söylüyor. Fakat bu rüyayı anlatmıyor. Niçin anlatmıyorsun? Anlatılamayacak bir şey mi? Sana bir şey anlatmak isterim ama bunu anlatamam. Utanılacak bir şey mi? Bunu sana söylersem rüyayı anlatmış olurum. Rüyada ben var mıyım? Güzel rüya dedim ya. Anlat kuzum, haydi anlat. Anlatırsam belki rüyayı bir daha göremem. Bu rüyaya kat yapamaz mıyız? Ağzıma küçük bir tokat vurdu ve şaşkınlığıma güldü. Etrafıma bakınıyorum. Bağ. Çocukluğumun birçok seneleri bu köşkte, bu bağda, bu bahçede geçti. Fakat kendimi yeni bir dekorun içerisinde buluyorum. Etrafımda her şey değişiyor. Asıl ben değişiyorum. 2 gün içinde ne hadiseler. Ben 2 gün evvelki kendimi ve 2 gün evvelki etrafımı tanımıyorum. Ve içimde geriye dönmek korkusu var. Hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Elimi cebime sokarken bana 2 gün evvelini hatırlatacak bir kağıt parçasına bir şeye rastlamaktan bile korkuyorum. Bahçe kapısından içeri bir adam girdi. Köşkün harem tarafına doğru yürüdü. Nusret bu adama çok dikkatlice bakmıştı. Kimdir diye sordum. Nusret yüzünü buruşturdu. Cevap vermedi ve yanımdan uzaklaştı. Adamın arkasından gitti. Adam 1 dakika sonra köşkün bahçesine çıktı ve Nusret yanıma geldi. Hala yüzünde can sıkıntısı vardı. Doktorun uşağı dedi. Bu akşam kendisi de gelecekmiş. Uşağıyla bir haber göndermiş. Nusret sükutunun beni götüreceği ıstırapların önüne geçmek istedi. Yarım saat ben ona çıkarım. Sonra seninle bahçeye gelir otururuz. Ben bir şey söylemedim. Nusret devam etti. Sen de göreceksin onu. Yarım saat falan konuşuruz. İşte olmaz mı? Bir tek omzunun küçük bir hareketiyle cevap verdim. Ve hiçbir şey söylemedim. Yalnız derhal bir endişeye düştüm. Bana bu kuvvet kendimden mi geliyordu, Nusret'ten mi? Doktor Ragıp. Uzun boy, seyrek, ince ve sarı saçlar. Etlerinin her parçası aynı pembelikte, saatli bir baş. Daima gülmeye alışmış ve ciddi halinde bile gülümseyen bir ağız. Ameli ve harici, bir zekanın daralttığı muzip, derinliksiz, kıvrak mavi gözler. İçinde bana baktığı zaman gurur, müsemmaha, şefkat ve yukarıdan aşağı inen bir takdir. Kenarları biraz yayvan, enli bir İslav burnu, az kımıldayan bir vücut, dik duruş, gözlerin sinirsiz ölçülü bakışı, mütedil, bir zerafet, bütün şahsiyette bir itidal, gayelere hendesi bir gidiş, sathi bir ahenk, Doktor Ragıp. Mevzulara sükunetle girerek konuşuyor, sesi hafifçe titrek, her sözünde ölçü hakim, rakam, mesafe, çizgi, harita, sayı. Efendim, bu trenler 20 kilometre bile gidemez. Yahut merkezi Erenköy olmak üzere bir daire çiziniz. Alem Dağı ile Kadıköy arasındaki kutunun üstünde. Zavallı adamcağız günde 35 kere karısını düşünür, haftada 2 defa onun gülümsediğini görmez. Benim hiç konuşmadığımı gören paşa, beni herhangi bir doktora bağlayan aciz rabıta üstünde bahis açtı. Ragıp Bey dedi, iyi tesadüf. Bizim oğlumuzun dizinde bir şeyler oluyor. Bana döndü. Anlatsana. Sen bu hekimce lafları biliyorsun. Doktor Ragıp Bey'in başı omuzlarıyla beraber mekanik bir intizamla bana çevrildi. Hastalığımın yalnız ismini söyledim. Gözlerinden gurur çekildi ve yalnız şefkatle bakarak sordu. Ne zamandan beri? 7 sene. Nusret'in karşısında beni mahvedebilecek bir teessür ve merhamet gösterdi. O halde deruni olacak. Tümeur blench. Nusret bu kelimenin manasını bilmediği için tasdik ettim. Fakat paşa sordu. Ne demek o? Bu suali cevap vermemesini istediğimi anlayan Doktor Ragıp hiç dedi. Yani bünyevi bir hastalık. Sonra bana alçıya kondu mu? 2 defa. Belki gene koyacaklar. Birkaç kere de ameliyat oldum. Yengem içini çekerek mırıldandı. Zavallı çok çekti. Odayı zapt eden ve merhametten ürkmeye başladığım fakat bu kuvvetli sari duygu bütün ruhlara saldırıyordu. Paşanın da sesi ağırlaştı. Ne yapsak Ragıp Bey? Bu illet bizi düşündürüyor. Delalet edeyim Paşa Hazretleri. Bir iki büyük operatöre gösterelim. Bu bahsi kesecek bir şiddetle hepsine de gösterdim dedim. Bir sükut oldu. Sesim o kadar fazla çıkmıştı ki aksi hala kulağımdaydı. İfratımı tadil edecek bir yumuşaklıkla dedim ki yarın fakültede yeniden bir konsültasyon yapılacak ve büyük operatörün ismini söyledim. Doktor Ragıp çok güzel dedi. Bu bahsin kesilmesini istediğimi de anlayarak başka mevzuya geçti. Nusret 2 defa salondan çıktı, girdi ve ikisinde de gözleriyle beni dışarı çağırdı halde yerimden kalkmadım. Cecehüs Hatta yeni başlayan bir sevgi benim doktor Ragıp'ı Nusret'i tercih etmemle neticeleniyordu. Galiba düşmana dosttan fazla bağlandığımız alaka noktası budur. Notlar. Fakültede bilmem hangi koğuşun muavin odasındayım. İki karyola, ortada yeşil bir masa, üstünde sürahi ve kitaplar, duvarda bir elektrik zili, sağda bir çamaşır dolabı. Odada kimse yok. Bizim doktor Mithat Bey biraz dışarı çıktı. Burası paşanın muavinlerinin odasıymış. Mithat Bey geldi. Bana soruyor. Ne yazıyorsun? Bu odada gördüklerimi. Şimdi iki erkek ve iki Hristiyan kadın içeri girdi. Erkeklerin sakallısı kadınların birini muayene ediyor. Madamın da zor dizlerinde. 3 sene evvel tifo olmuş. Operatör. Paşanın odasındayım. Demin bir röntgen resmi aldırdım. Bu oda bir müstakil, sağda kapı. Beyaz örtülü kanepeler. Bir sedefli şark usulü sigara iskemlesi. Bir sandalye. Masanın üstünde bir saat, bir yazı takımı, iki bardak, gül sahibi belli olmayan sivrisiyah bir fes. Tampon, istampa, kahve fincanı, üstünde etiketi olmayan bir ilaç şişesi, bir paket. Bir paket sigara. Duvarda karşıda adi bir ayna, sol tarafımda amfiteryada yapılmış bir ameliyat resmi, yanımda bir derece, arkamda bir takvim, kapıya yapıştırılmış bir sömestr kağıdı, İstanbul'u bugünkü güzel haline getiren paşanın odası. Operatör bana doğru geldi. Otur oğlum. Otur. Ne yazıyorsun? Yalnız canın sıkılmasın diye bu odada gördüklerimi. Kapının dışında kalabalık var. Sesler. Operatör ayağa kalktı ve kapıya giderek durdu. Talebe haykırışıyor. Derse gelecek misiniz efendim? Operatör öfkeyle bağırdı. Beni istemiyorsanız idareye söyleyin, başkası gelsin. O paşa ise ben de beyim. Hayır efendim, estağfurullah sesleri. Yok. Her şeyi Fransızman yapmalı değil mi? Ama canım. Operatör iktidarını kaybetmişti. Odaya döndü. Yanlışlıkla kanepenin koluna oturdu. Kapıda duran bir talebeye bağırdı. Mesela sana kal nedir diye sorsam bilmezsin. Burada elbette bilmem efendim. Cevaptaki cürete şaştım. Fakat şu kal bahsinin ne olduğunu bizim doktora soracağım. Dizim alçıya konacak galiba. Gardayım. Tren bekliyorum. Vaziyet fena. Operatör uzun uzadıya dizimi röntgen camlarını muayene etti. Müthiş acılar geçirdim. Karar şu. Teşhis evvela katiyen artride tüberküloz tedavi. Evvela katiyen koltuk değneği, katiyen ameliyat alçı. Eski faciaların tekrarı, katiyen arka üstü uzanmak. Katiyen bünyeyi kuvvetlendirmek. Operatöre kalsa ameliyat bir hafta içinde yapılacak. Bereket benim doktor. Gidiniz dedi. Erenköy'ünde istirahat ediniz. Ama tam istirahat. Hem diziniz hem ruhunuz. Biraz toplanınız. 10-15 gün geçebilir. Nusret'e bunları anlatacak mıyım? Hayır. Hatta bu not defterini de saklayacağım. Belki eline geçer okur. Ona ve onlar da diyeceğim ki istirahat lazım. Belki ona küçük bir ameliyat, dizim iyidir. O kadar. Gişeler açılmıştır. Bir davranalım bakalım. Küçük bir münakaşa. Paşa bana sordu. Doktor Ragıp'ı nasıl buldun bakalım? Bu sualin ehemmiyetini derhal anladım. Ciddi bir danışma. Ben küçükken bile bazı fikirlerime ehemmiyet veren paşanın artık bugünkü düşüncelerimden kendine göre ameli neticeler çıkaracağını biliyordum. Sevimli adam. Dedim ve durdum. Sözlerimi tanzim ediyordum. Başka? Dedi. Kapıdan çıkmak üzere olan yengemin piyano üstünde bir şey aramak bahanesiyle odada kaldığını ve benim cevabımı beklediğine dikkat ettim. Başka? Devam ettim. Kurnaz bir adam. Hilekar demeyeceğim. Aleyhinde bulunmak istemem. Fakat basit bir insan. Ne gibi? Yalnız menfaatlerini sayacak kadar hesap biliyor. Pekala, bu adam. Paşa durdu. Yengeme bakıyor. Kararını vererek devam etti. Bu adam bir kızı mesut edebilir mi? Basit bir kızı mesut edebilir. Mesela bizim Nusret'i mesut edebilir mi? Ciddi bir muhakeme yapar gibi sustuktan sonra cevap verdim. Hayır. Hala piyanonun üstünde bir şeyler arar gibi yapan yengem biraz şiddetli bir hareketle bana döndü. Üçüncü ayrım sonu.